Merhaba İnsan Çağ Podcast'ın 8. bölümüyle sonunda karşınızdayım. Ben Ayşenur Baş. Uzun süredir ortalıklarda yoktum. En son Nisan ayında galiba. Bu arada bugün yanımda Chico var. Kendisi bir muhabbet kuşu ve çok sesli olmasıyla bilinir. Yani dışarıda bırakmaya kıyamadım ama keşke kedi gibi böyle sessiz bir hayvan olsaydı. Neyse artık onu bir şekilde halledeceğiz. Siz onun kusuruna bakmayın, devam ediyorum. Dediğim gibi Nisan ayından beri ortalıklarda görünmüyordum. Aslında bunun birçok sebebi var. Tek bir sebebi olduğunu söylesem yalan olur açıkçası. Ama bu sebeplerden bir tanesi bugün geri dönerken yapacağım bölüme ilham oldu. Ki o sebep benim inancımı kaybetmemdi. Dünyanın sorunlarının çözülebileceğine olan inancımı, iklim değişikliğini, daha doğrusu küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutabileceğimize dair olan inancımı. Bütün bu inançlarımı kaybettiğim için podcast yapmak bana dürüst gelmedi açıkçası. Çünkü burada insanlara evet yapabiliriz, evet biz bunu başarabiliriz diye umut aşılıyorum. Ama ben kendim bu umuda sahip değilsem ne anlamı var? Lafı fazla uzatmadan bölüme geçmek istiyorum. Orada daha ayrıntılı konuşuruz. O zaman hazırsanız başlıyorum. Öncelikle girişte de söylediğim gibi inancımı kaybetmiştim bütün bu olanlara. Peki Ayşenur, ne oldu da senin gibi bir Pollyanna inancını kaybetti diye soracak olursanız. Şunu söyleyebilirim. O dönemde sosyal medyada öyle geziniyordum ve tahmin edebileceğiniz üzere birçok iklim aktivisti takip ediyorum. Bunların kimi benim yaşıtım, kimi benden çok daha büyük, kimi benden çok daha genç. Şu an fark eden şey bu değil. Ama ben gezinirken bir fotoğraf gördüm. Toplu olarak yapılan bir eylem var. Ve pankartlardan birisinde şu yazıyordu. The system doesn't work. Türkçesi sistem çalışmıyor. Bunu duymak neden bilmiyorum ama benim o kafamdaki bütün fikirleri, bütün idealleri bir kenara atmama sebep oldu. Samimiyetsiz buldum bu sloganı. Yani orada aktivist arkadaşımı, ben tanımıyorum kim olduğunu şahsen, onun niyetini anlayabiliyorum. İyi bir şey yapmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Burada sorun benim o slogandan edindiğim izlenimdi. Sanki o slogan bizim aslında ne kadar beyhude bir çaba içerisinde olduğumuzu anlatıverdi bana. Niye böyle düşündüğümü yavaştan anlatmaya başlayayım o zaman. Şöyle ki, sistem çalışmıyor, sistemi değiştirin gibisinden ithamlar. Ki ben de bundan bir kere bahsetmiştim galiba, Aktivizm 101 bölümünde, evet. Sistem çalışmıyor gibi ya da sistemi değiştirin, bu sistem değişmek zorunda gibisinden talepler açıkçası gerçekçi değil. Ve bunlar bence bize pratik bir çözüm de vaat etmiyor. Çünkü sistem dediğimiz şey, ha bir de sistem gibi çok geniş anlamlara sahip bir kelime de kullanıyoruz. Hani birçok anlama gelebilir. Hani diyelim burada ekonomik bir sistemden bahsediyoruz. Şu an ekonomik olarak dünya çapında en başarılı olmuş olan sistem kapitalizm. Kapitalizm bizi uzun yıllardır idare ediyor ve aslında insanlığın birçok ihtiyacına da cevap olmuş. Yani nereden baksak sosyalizm hiçbir şekilde çalışmamış, sonunda diktatörlüğe dönmüş. Diğer sistemler de bir şekilde tahtlarını kapitalizme bırakmak zorunda kalmışlar. Kapitalizm çalışmıyor demek, açıkçası benim böyle bir şey iddia etmeye gönlüm el vermez. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. İkincisi, bu kadar köklü bir sistemin, yıllardır değişen dünyanın üzerine kurulduğu, şu anki dünya düzeninin temelini oluşturan bir sistemin açılacak bir iki pankartla değişmesi çok imkansız diyeyim size, çok zor bile demeyeyim. Yani bunun hepimiz farkındayız ama bu gerçeği görmek mi istemiyoruz anlamıyorum. Belki de her şeyi değiştirebileceğimiz gibi romantik düşünceler bize hayat enerjisi ve umut bağışlıyor. Ama ben eğer gerçekten çözüm istiyorsak, eğer sadece idealizm hikayeleriyle, romantik hayallerle kendimizi avutmaktan daha fazla şey hedefliyorsak, bence bir yerde gerçekçi olmak zorundayız. O zaman da bu hayaller işlevselliğini yitiriyorlar. Ve o sloganda beni korkutan da bir şey vardı. Hani bu slogan açık açık insanları devrime davet eden bir slogan. Yani gelin isyan edin, gelin benimle birlikte baş kaldırın gibisinden bir slogan. Ve devrimi düşündüğümde benim tüylerim ürperiyor. Yani tarihte yaşanan devrimlere baktığımız zaman bunların hiçbiri öyle barışçıl bir şekilde olmamış. Yani o düzenin sahipleri, monarşinin başındaki o insanlar ya da sistemler tahtlarını öyle kolay kolay barışçıl bir şekilde bırakmamıştır. Bırakmaz zaten. Kim neden bıraksın çünkü? Bunun elde edilmesi için yani devrim dediğimiz şey zorla bir şeylerin değiştirilmesi ise zor kullanmak da bir yerde şiddeti getirecek, ölümü belki getirecek. Çünkü hangi devrime bakarsanız bakın kan akmıştır orada. Ama biz burada bir avuç çocuk devrimi mi talep ediyoruz gerçekten? Biz henüz çocuk olduğumuz için acaba devrimin ne olduğunu bilmiyor olabilir miyiz? Bilsek bile o sonuçlara nasıl katlanacağımızı düşünmekten kaçınıyor olabilir miyiz diye kendi kendime sorguladım. Ve cevap büyük ihtimalle de evet olacaktı. İşte bu yüzden inancımı kaybettim ben. Çünkü etrafımızdaki aktivistlere bakarak umutlanıyoruz. Birilerinden etkilenerek etki yaratmaya çalışıyoruz. Yani ben sürekli birilerinden etkileniyorum ve insanları da bir şekilde etkilemeye çalışıyorum. Çünkü etki tepki meselesiyle insanların domino taşları gibi fikirlerinin değişmesini amaçlıyoruz burada. Yani şundan bir kaç yıl öncesine gidelim, 30 yıl öncesine gidelim. İklim değişikliği başlamıştı ve bilim insanları halkı uyarıyordu ama kimsenin iklim değişikliğinden haberi yoktu. Şu an geldiğimiz noktada iklim değişikliği her ne kadar daha kötüye gitmiş olsa da kitle iletişim araçları sayesinde insanlar birbirlerine etkilendi ve sonuç olarak şu an herkesin haberi var iklim değişikliğinden ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini az çok biliyorlar. Trump gibi istisnaları saymıyorum tabii ki. İşte bu yüzden yani ne diyordum? Kısacası bir etki tepki meselesinden ibaret bu aktivizm olayı. Ama sizi etkileyen insanların aslında bazı şeyleri o kadar köklü düşünmediğini gördüğünüz zaman bir bocalıyorsunuz. Hani diyorsunuz ki benim sırtımı yasladığım bu duvarın eğer arkası boşsa bu duvarın yıkılmayacağı ne malum? Onunla birlikte benim çökmeyeceğim ne malum diyorsunuz. Bana olan da buydu. Belli bir süre artık şunu diyordum. Tamam, iklim değişikliği bu dünyanın sonunu artık getirecek. Ne aktivistlerin yaptıkları duyuluyor, ne insanlar onlardan etkileniyor, ne yöneticiler onlardan etkileniyor. Kimse aktivistlerin ne yaptığını umursamıyor ve aktivistler giderek böyle toplumdan ayrışmış çiçek çocuğu adıyla alınan bir sosyal sınıf olma yolunda ilerliyor diye düşünmüştüm. Bu düşüncelerimi şu an savunmuyorum ama o zaman buna gerçekten inandım ve bu yüzden podcast yapmanın çok anlamsız olacağını düşündüm. Ama sonra dedim ki, yani umudu kaybetmek bu kadar kolay mı? O zaman neden bilim insanları ya da gerçekten her şeyi temellendirerek düşünen, gerçekten bu dünyanın kurtulması için o kadar çaba gösteren bu aktivistler, o zaman onlar neden çabalıyor diye düşündüm. Ve bunu anlamak istedim. Eğer onların hala umutlu olmasında, hala umutlu ve aynı zamanda gerçekçi olmasında belirli sebepler varsa, kaybettiğim umudumu o sebepler de geri kazanabilirim diye düşündüm. Ve sonuç olarak birçok fikirlerine önem verdiğim insanlarla konuştum. Bunlardan biri de benim çok değerli bir öğretmenimdi. Onunla yaptığımız görüşme sonrasında, kendisi bu arada iklim krizi konusunda benden çok daha bilgilidir. Onunla yaptığım görüşme sonrasında birkaç aydınlanma yaşadım. Siz bu aydınlanmaları çoktan yaşamış olabilirsiniz ama benim için gerçekten yeni deneyimlerdi. Bu yüzden ben de sizlerle paylaşmak istedim. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum şimdi. Öncelikle devrimin çok da gerçekçi bir çözüm olduğunu, hatta çok da çözüm odaklı bir öneri olduğunu düşünmüyorum. Daha gerçekçi ve daha barışçıl bir çözüm yolu olduğuna inanıyorum ben. O da evrim. Bunca zaman alıştığımız şeyleri ki bunca zaman dediğim yüzyıllardır alıştığımız bir dünya düzeni var. Tamam, kapitalizm o kadar eski olmayabilir ama sonuç olarak insan doğası kapitalizme bir şekilde uyum sağladı. Ve bizim bunu tamamen bir devrimle ortadan kaldırmamız çok zor, hatta imkansız. Bu yüzden doğaya zarar verici uygulamaları olabilen bu ekonomik sistemi iklim değişikliğiyle yaşamaya uyumlu bir hale getirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Zaten biz yaptığımız her şeyde doğadan ilham almaya çalışıyoruz. Yani doğadan ilham aldığımız projelerin daha başarılı olabildiğini görüyoruz, eğer iyi bir şekilde yürütülürlerse. Ve baktığımız zaman doğada her şey bir döngü içerisinde. Böyle birdenbire yaşanan değişimler, organik değişimler olmuyor çoğu zaman, iklim değişikliği gibi. Koşullar değişirse canlılar ve ortam değişen koşullara adapte oluyorlar. Bu canlı türlerinin tamamen nesli tükenip yenileri ortaya çıkmıyor. Adaptasyon konsepti doğanın her tarafında görebileceğimiz bir konsept ve aslında ne kadar iyi çalıştığını da binlerce yıldır doğa bize gösteriyor. Biz neden adaptasyonu kendi sistemlerimize entegre etmeyelim ve böylece sistemlerimiz daha doğal, daha organik, doğaya aykırı olmayan ve dünyaya bu şekilde daha az zarar verebilecek sistemler haline getirmeyelim? Neye adapte edeceğiz o zaman bu sistemleri? İklim değişikliğiyle yaşamaya. Bu biraz üzücü bir haber gibi gelebilir ama sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefi de bana çok fazla gerçekçi gelmiyor. Özellikle öğretmenimle yaptığım konuşmadan sonra bunun farkına vardım. Çünkü bakıyoruz, hani 2 derece de birçok kötü sonuca sebep olacak. Hadi 1,5 derecenin altında tutalım diyoruz. 2050'ye şunun şurasında 30 yıldan az kaldı. Ama baktığınız zaman devletlerin yaptığı uygulamalar, iklim değişikliğine yönelik yürütülen politikalar gayet yetersiz. Yani Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı henüz meclis onayından geçirmediğine de değinmiyorum. Mesela diyelim ki atık değerlendirme politikaları. Bakıyorsunuz Avrupa'ya ne kadar örnek. Tek kullanımlık plastikler daha geçen gün yasaklandı. Ama sonra Adana'ya gidiyorsunuz ve İngiltere'den gelmiş bir yığın çöp bulabiliyorsunuz Adana'da, Türkiye'de. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyesi geliyor insanın. Onu da diyemiyorsunuz. Çünkü her şey yasal. Yasalarda boşluk bulmak çok kolay. Ve inanın devletler o boşlukları sonuna kadar kullanıyorlar. Aslında bizim taviz vermememiz gerekiyor. Bu politikaların başarılı olabilmesi, gerçekten etkilerinin görülebilmesi için. Ama yapmıyoruz. Ki o değişim de 30 yıl gibi kısa bir sürede olur mu? Devletler bu kadar idealist politikalara yönelir mi? Hiç sanmıyorum. Değil 30 yıl, 100 yıl da geçse öyle politikalara devletlerin yöneleceğini sanmıyorum. Ama tamam diyelim 1,5 dereceyi geçtik. 2 dereceyi de geçtik. O zaman ne yapacağız Ayşenur? Ölelim mi diyebilirsiniz. O zaman da hayatta kalmaya çalışacağız. Sistemlerimizi, yaşam biçimlerimizi, üretim şeklimizi, hatta belki nüfus regülasyon şekillerimizi, değişen iklime ve değişen iklimin getirdiği küresel sorunlara adapte etmeye çalışacağız. Ve zorunda kalacağız belki bunu yapmaktan. Susuz tarım nasıl yapılır? Topraksız tarım nasıl yapılır? Bunları öğreneceğiz. Halkın ihtiyaçları olabilecek en iyi şekilde ama lokal düzeyde nasıl karşılanabilir? Bunları öğreneceğiz. İnsanlar değişen sıcaklıklara nasıl uyum sağlayabilir? Bunları öğreneceğiz. Ve iklim değişikliğine karşı bir mücadele vereceğiz aslında. Tabii ki sıcaklığın daha fazla artmasını engellemek için hiçbir şey yapmayalım demiyorum. Ama 2 derece birazcık gerçeklikten uzak bir hedef gibi. 1,5 derece de keza öyle. Ve zaten yıllar ilerledikçe ve biz iklim değişikliğinin etkilerini daha sık görmeye başladıkça bunun bir hayat memat meselesi olduğunu 7'den 70'e herkes anlayacak. Ve artık devletler önlem almak zorunda kalacaklar. İttirme kaktırma olmadan bu zamana kadar çoğu şey yaşanmamış ya da bazı felaketlerin sonuçları görülmeden. Ve bence iklim değişikliği yıllar içinde etkileri daha görülür hale geldikçe, ki geliyor, çok da uzun sürmeyecek. Bir 10 yıl içerisinde biz iklim değişikliğinin ciddiyetini anlayacağız diye düşünüyorum ben. Ve ciddiyetini anladıkça önlemler alınmaya başlayacak. Ama gerçek önlemler. Şu anki gibi yarı göstermelik, yarı sorumluluk üzerine olan önlemler değil. Gerçekten dünyanın geleceğini ve insanların hayatta kalabilmesini, insanların belli bir refah seviyesinin altına düşmemesini amaçlayan kimi politikalar yürütülecek ve bununla birlikte biz iklim değişikliğini sınırlandırabileceğiz. Ama bir yandan da atmosfer belli bir miktarda ısınmış olacak ve biz o ısınmış atmosferin içinde nasıl hayatta kalabileceğimizi öğrenmenin yollarını bulmak zorunda olacağız. İkincisi, bazı şeyleri de oyunun kurallarına göre oynamak lazım diye düşünüyorum ben. Örneğin kapitalist sistemde ya da herhangi bir ekonomik sistemde arz talep dengesi mevcuttur. Örneğin halk tarafından daha çok talep edilen ürünler daha fazla üretilir ve artık talepler azalmaya başladığı noktada ürünün üretimi de azaltılmaya başlar. Buna baktığım zaman eğer biz taleplerin evrimini gerçekleştirebilirsek, yani örneğin fosil yakıtlardan elde edilecek ısı ya da elektrik enerjisi yerine evlerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı elektrik ve ısı enerjilerini kullanmak istersek piyasada buna yönelecek çünkü müşteri bunu istiyor. Ve onların da bir şekilde para kazanması gerekiyor. Zaten şu anda birçok şirketin aslında daha sürdürülebilir yöntemlere yönelmesinin sebebi bu. Neden? Çünkü halk bunu istiyor, müşteri bunu istiyor. Eğer müşteri bunu istiyorsa bunu daha çok satın alacaktır. O zaman buna yönelmemiz gerekir. Bu kadar basit bir mantık. Burada bizim ne yapmamız gerekiyor? Taleplerimizi duyurmamız gerekiyor. Talepleri herkese duyurmamız gerekiyor. Yalnızca üreticiye değil, yalnızca satıcıya değil. Politikacılara da duyurmamız gerekiyor. Örneğin bir meeting olduğu zaman ya da bir röportaj olduğu zaman eğer biz bunlara katılma imkanına sahipsek soru sormamız gerekiyor. İklim değişikliği konusunda ne düşünüyorsunuz ve nasıl planlarınız var? Aksiyon alacak mısınız? Ve burada verilen yuvarlak cevaplara da tahammül etmememiz gerekiyor. İnsanları bir yerde tabiri caizse köşeye sıkıştırmamız gerekiyor. Çünkü politikacı dediğinizin işi o sivri soruları yumuşatıp yuvarlayıp herhangi bir cevap vermeden ama cevap vermiş gibi göstererek topu çevirmek ve başka bir yöne atmaktır. Ama bizim kolayca manipüle olmamamız gerekiyor. Bir soru sorduğumuzda cevabını almak istememiz ve dürüst bir cevap alamadığımızda bunun farkında olmamız gerekiyor. Her ne kadar bizim kültürümüzde biraz daha kötü bir özellik gibi gösterilse de talepkar olmanın o kadar da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü siz taleplerinizi belirtmezseniz, siz taleplerinizde diretmezseniz kimse de sizin talebinizi gerçekleştirmek için gönüllü olmaz. Bu yüzden tabiri caizse bas bas bağıracağız ve diyeceğiz ki bu dünyanın geleceğini korumak istiyorum ve eğer ben sana bir güç vermişsem sen de o gücü benim taleplerim doğrultusunda kullanacaksın. Bunu söylememiz gerekiyor. Bu yüzden dediğim gibi taleplerin evrimini de gerçekleştirmek lazım. Bir başka önemli nokta da lokal hareket. Lokal olmak neden önemli? Biliyorum küreselleşme dünya genelinde refah seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Bir yandan da ama dünyaya zarar verdi. Çünkü küreselleştiğiniz an, lokallikten uzaklaştığınız an doğaya aykırı davranmış oluyoruz. Yani her şeyimiz doğayla çok mu uyumlu? Hayır, uyumlu olmak zorunda mı? Sanmıyorum. Ama doğaya tahribat verdiği durumda evet artık geri adım atmak zorundayız. O zaman ne yapacağız? Daha çok lokalleşeceğiz. İhtiyaçlarımızı yerel bir şekilde sağlamayı öğreneceğiz. Örneğin kalkıp da yurt dışından gelen avokadoyu almanın dünyaya ödettiği o kadar çok bedeli oluyor ki o meyvenin taşınmasının, dağıtılmasının, o meyvenin korunması için kullanılan kimyasalların, raf ömrünün uzatılmasının birçok bedeli oluyor. Bu bedellere gerçekten değer mi? Sanmıyorum. Eğer çok lüksümüze düşkünsek, inovasyonla birlikte lokal olmayan şeyleri bir şekilde lokal olarak elde edebilmenin bir yolunu bulabileceğimizi düşünüyorum ben. Diğer türlü çünkü dünyaya sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyoruz. Bir başka önemli nokta ise ihtiyaçların ya da ihtiyaç sandıklarımızın evrimi. Kapitalist sistemi biraz övdük başta ama bize getirdiği olumsuz yönlerden bir tanesi de bizi bir tüketim toplumu haline getirmesi. İhtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. O yeni bir çift ayakkabıya çok ihtiyacımız olduğunu, yeni bir telefona çok ihtiyacımız olduğunu, arabamızın son model olmasına çok ihtiyacımız olduğunu düşünebiliyoruz. Aslında birazcık durup düşünsek ihtiyacımız olmadığını anlayacağız. Ama insanları da suçlayamam. Çünkü bunun doğru olduğu öğretildi. İnsan kolay etkilenebilen bir varlıktır ve piyasa insanın bu özelliğinden yararlanmasını çok güzel biliyor. Reklamcılık sektörü insanları çok iyi bir şekilde manipüle edebiliyor. Bu yüzden ben insanları da suçlayamam. Ama artık bu manipülasyonların, bu yönlendirmelerin sona ermek zorunda olduğunu kavramamız gerekiyor. Üreticiyi sürekli kârı amaçlarsa bu dünyanın sürekli zararına olacak bir şey. Ve üreticiler de bunu biliyor ama bunu kavramak istemiyor olabilirler. Çünkü kişisel çıkar söz konusu olduğunda başlangıçta ne kadar idealist olursanız olun zamanla bir de bakarsınız ki dünyanın en çıkarcı insanına dönüşmüşsünüz. Bu yüzden bence kişisel çıkar ya da sürekli kâr elde etme isteği, sürekli büyüme isteği çeşitli kanunlarla sınırlandırılmalı diye düşünüyorum. Yavaş yavaş komünist bir sisteme doğru mu gidiyoruz Ayşenur derseniz ondan bahsetmiyorum. Sadece tamamen liberalist bir duruş. Dünyanın iyiliği için çok da doğru bir yaklaşım değil benim kanımca. Karma sistemin çok daha etkili olacağını düşünüyorum ve devletlerin de bu karma sistemde gerçekten geçerli bir otoriteye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunu da nasıl sağlarız? Yani monarşiyle yönetilmediği için dünyadaki birçok ülke halkın verdiği oylarla sağlanacak. Kime oy verdiğimizi, neden oy verdiğimizi gerçekten bilinçli bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Politika söz konusu olduğunda kolayca özellikle bizim ülkemizde bir gurur meselesi haline gelebiliyor. Kime oy verdiğimiz, neden oy verdiğimiz. Ama bilinçli bir şekilde yaklaşırsak, her oy vermeden önce ben bu insana eğer geçen sefer oy verdiysem neden verdim? Bu sefer oy vereceksem niye vereceğim? Vermediysem niye vermemiştim? Değişen ne oldu? Gibisinden soruları kendimize sormamız ve politika konusundaki fikirlerimizi güncel tutmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ki böylece başa getirdiğimiz o yöneticileri bilinçli bir şekilde seçmiş oluruz ve sonrasında da bu yöneticiler bizim istediğimiz şekilde, daha doğrusu dünya için, gelecek için daha sorumlu ve etkili adımlar atabilirler. Umarım. İklim değişikliğinin çözümlenmesi konusunda umutsuzluğa kapıldıktan sonra birçok çözüm olduğunu da gördüm. Özellikle birçok insanla bu fikirlerimi paylaştıktan sonra ve onların benimle paylaştığı fikirlerden de çok ilham aldım. Kısacası umutsuzluğa kapıldım ve aylarca sessiz bir şekilde yerimde oturdum, kaldım. Bu yüzden üzgünüm. Sürekli umudu kaybetmemek gerektiğini söylemiştim geçen birçok bölümde. Ve sonra umudunu kaybeden ben oldum. Ama orada neden sürekli umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini söylediğimi anlayabiliyorum şu an galiba. Çünkü çözüm yolları tükenmez eğer gerçekten bir şeyleri çözmek isterseniz. Doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum ben insanlık olarak. Yani iklim değişikliği söz konusu olduğunda giderek toplum farkındalığı daha çok artıyor ve farkındalık arttıkça insanlar bu konu üzerine daha çok düşünüyorlar. Çözüm daha talep edilen bir şey haline gelmeye başladı yıllar içinde. Doğru yoldayız ama bu yolda ilerlerken böyle mehter takımı gibi iki ileri bir geri adımlar atmamız çok doğal bence. İnsanız, hata yapabiliriz. Hata yaptığımızı fark etmeden bu hatayı sürdürebiliriz. Ya da belki de hata yapmasak da düşüncelerimiz değişebilir. Dinamik varlıklarız çünkü. Belki şu an bu bölümde söylediklerimi bir hafta sonra açıp dinleyeceğim ve diyeceğim ki çok saçma konuşmuş. İşte bu şekilde her ne kadar doğru yolda olsak da sürekli ilerleyemeyebiliyoruz. Ama yine de bir kere o yola girdikten sonra gerçekten başarıya ulaşacağımıza inanıyorum ben. Biraz zor olabilir, beklediğimizden yavaş olabilir. Ama istikrarla ilerlemeye devam edersek, ne kadar çok ilerlersek o kadar da çok hata yapıp hatalarımızdan daha çok öğrenebiliriz. Ve hatalarımızdan öğrendikçe de daha ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım içerik üretmeye devam edebilirim. Biraz yoğun bir dönemden geçiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Umudunuzu kaybetmeyin. Görüşürüz.